Ayrım 58.
Fakir Baykurt, büyük mağazada işçiler. Duisburg şehrinin ortaları her nasılsa güneşliydi o gün. Aklı bozlu güvercinler, yerin beton kaplı yüzüne konmuşlar, didinerek, dürtünerek yiyecek bir şey arıyorlardı. Ama bulamıyorlardı. Dışı arı peteklerini andıran süslerle kaplanmış büyük Horten mağazası ile şehir kitaplığı, çok eski bir Anadolu deyimiyle birbirine üç adımdı. Aradan tramvay geçiyordu. Savaş öncesinin çançanlı tramvayları yoktu artık. Şimdikiler sessizce gidip gelip cızt ediyorlardı. Metro yapımı yerin altında köstebek tünellerini andırır biçimde ilerliyordu. Ren ile Rur'un kavuştuğu yerde bulunan şehir, 700 yerinden yırtıla yırtıla kara bir çiçek gibi büyümüştü. Gittikçe de büyüyordu. Sokaklarında Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın, başka başka ülkelerinden gelmiş göçmen işçilerin çocukları sinek sürüleri gibi savruluyordu. Hamborn'un, Maastricht'in, Holtferd'in, Reishausen'in 100 yıl önce yapılmış evlerinde oturan işçilerin çocukları her renkten, her soydan, boydan savruluyordu. 100 yıl önce de çok göçmen işçi gelip ocaklarda, döküm atölyelerinde, yüksek fırınlarda çalışmışlardı. O zamanın Polonyalısı, Fransızı, İtalyanı, karısını, çocuklarını bitli, pireli, tahta kurulu barakalardan çıkarıp bu tuğla evlere atabildiği zaman derinden derine bir oh çekip "Hey, baksana, gerçekten mis gibi evler" derdi. Bugün it bağlasan iyileşmez olmuş hepsi. Helaları ortak, hamamları yok, yılın 2,5-3 mevsimi soğuk. Isıtabilirsen ısıt, kömür o fiyat, elektrik ısıtıcıları bu fiyat. Mağazalarda hepsinden bol bol satılıyor ama orada kasıp, burada kısıp bir tane alabilsen bile değirmenin sürekli sur harcaması gibi akım harcıyor. Bir kışta 1600-1700 markı yıkıp tüketiyor her biri. Deli, acayip, ele avuca sığmaz bir değişmeyi yaşıyordu Duisburg. Yüzyıl öncesinin dar sokaklı, güzel bir mahallesinden öbürüne yaya gezmelere gidilen şehir çoktan uçup gitmişti. Walsum, Dinklisen birleşti. Krefeld, Ram birleşti. Şehirden çıkmadan şehre giriyorsun artık. Üç kişiden birinin altında otomobil. Bura Bochum, ora Obershausen, ora Mülheim. Gelsenkirchen, Köln, Born, üçer dörder şeritli rahat otoyollarla hemen şuracıktılar. Duisburg'la Düsseldorf'u bağlayan yolda pencereleri çiçekli evlere baka baka gidiyor. Kıra bayırı ancak bir kez açılıyor. Şehir kitaplığında görevli Anton Gebler şimdi biraz yatsıyor. Hayır, değilim diyor ama 100 yıl öncesinin Polonyalı maden işçisi Patowski'nin soyundan geliyor. Yabancı işçilerin kendi adına iş tutma, şehir kurma, seçme, seçilme, yurttaş olma hakları o zaman da yoktu. Bu yüzden kendi güzel adlarını atıp bir ölçüde beylik, hanımlık çağrıştıran, çok sosis, salam yemekten geğiren Alman adları takınarak iki ayaklarının üstünde dikilebileceklerini sanıyorlardı. Haksız da değillerdi. Bir çırpıda ev bark sahibi olmuş, bir geverbe alıp dükkan açmış, 5-10 yılda dükkanı mağazaya çevirmiş, hatta içlerinde çatpat Almancasını biraz kibarlaştırarak devlet memurluğuna geçebilenler olmuştu. Anton Gebler'in dedesi Almanlaşmayan yurttaşlarını geri buluyordu. Şimdi de kendisi, üç kara parçasından gelen göçmen işçilere tıpkı dedesinin kendi öz hemşerilerine baktığı gibi bakıyor. Kılıklarını acayip buluyor. Yürüyüşlerini yavaş, sokağa tükürüşlerini dağsı, tramvaylarda sarışın kadınlara bakışlarını yabanıl ve de maden kuyularında, döküm atölyelerinde götüre çalışmalarını hızlı mı hızlı bulup kızıyor. Yabancı işçilerin 10-18 yaşlarındaki çocuklarından şehir kitaplığına gelenlerin okuma salonuna ayçiçeği, kabak çekirdeği kabuklarıyla kirletmelerine de çok bozuluyor. Kızıp köpürdüğü zaman tıpkı 100 yıl öncesi dedesi gibi açık açık sövüyor. Ama yeni işçiler sövgü Almancasını günden güne ilerletiyorlar. Anton Gebler örgütlü protestolara konu olmaktan fare gibi korktuğu için sövgülerinin çoğunu alçak sesle mırıldanıyor. Kiminin de ucuzun da ucuzu sindirim hapı yutar gibi usul usul geri yutuyor. Öyle zamanlarda şehir kitaplığı ile Horten arasındaki tramvay yolunu yanlamasına geçip liseden arkadaşı George Bender'in görmeye gidiyor. İkinci Dünya Savaşı bitince başlayan yapım ve onarım işleri bir türlü bitmedi, bitmiyor şehirde. Büyük bankalar, sigorta şirketleri, işhanları, oteller yapıldı. Kule gibi kat kat satış mağazaları, alt yollar, üst yollar açıldı. Gene de patküt, haldır huldur yeni yapımlar, onarımlar sürüyor. Ömrümüz gürültünün, pisliğin içinde geçiyor diye söylendi Anton Gebler. 3 gün önce televizyonda çevre kirlenmesi konulu yayını izlerken dünyanın en kirli şehirlerini gösteren tabloya uzağı gösteren gözlüğünü takınarak dikkatle baktı. Ankara'nın, Chicago'nun, bilmem nerelerin adları geçiyordu da Krupp'un, Tyson'in, Mainzmann'ın, Bayer'in, kimyasal kıskacının anasını dağlayan Duisburg'un adı sanı geçmiyordu. Çok şaştı. Tanrı'ya inancı gibi sarsıldı televizyon denen zıkkıma inancı. Ekrana bu kez de gürültülü şehirler tablosu geldi. Gözünü düzeltip yeniden baktı. Gene yoktu insanı 2 yılda hastanelik eden şehrin adı. Elleri ceplerinde hızlı yürüdü Horten'in boyalı bezeli vitrinleri önünden. Mağazanın büyük girişine yaklaşırken 2 Türk işçisi pazarcıklı ökkeşle ak yazılı Ergün'ün ağır aksak bedenleriyle karşılaştı. Enselerinden kuşkulandı soğan sarımsak kokarlar diye. İlerleyip yolu açmaları için yavaşladı. Ama sadece Türkiye'li işçiler değildi ki. Birinin elinde buldog köpeğinin kayışı, ikisi uzak gözlüklü, baston yutmuş gibi dik 3 Alman kadını da ellerinin naylon çantalarla çıkıyorlardı. Ve de girip çıkanın yüzlercesi. Anton Gebler suda serseri bir mayın gibi dalıp girdi içerinin kalabalığına. Uzun basma donları üstüne eteklerini sarkıtmış başörtülü Türk kadınları. Yatağında yeşil yeşil akan bir soyu bulandırmış, çakıllı sel gibi yürüyen merdivenlerden akıyorlardı. Sokağa çıkmadan belki bir banyo daha yapmış Alman kızları artık sütyen takmıyorlardı. Bay Gebler yürüyen merdivenlerin tırtıklı lastiklerinden birine dikildi. Aşağıya yukarıya bakıntıyla baktı. Savaş öncesinin yüzlerce dükkanı tek mağazada birleşip bir ticaret potası olmuştu. İç giyimden, gömlekten, kazaktan, naylon yağmurluğa, gözlüğe, dürbüne, 700 türlü şekerlemeden çikolataya, resim çerçevesinden fotoğraf araç gerecine, rujdan, ojeden, bel kemerine kadar 1000 türlü mal dolu giriş katı birkaç gün önce çerçeveye alınmış kaynayan bir resme benziyordu. Kaynıyor, 580 bin nüfuslu şehrimiz, 50 bini aşan göçmen işçisiyle, eciği cücüğü, oğlu kızı, karısı çocuğuyla fokur fokur kaynıyor. Hey tanrım, bir de seçim hakkı istiyor şunlar, nerelere gideyim? Şaşıp yanılıp arada bir oy verdiği SPD'nin genç sözcüleri de savunmuyorlar mı bunların oy hakkını? Temelli ifrit oluyordu. Birinci katı bitirip hazır giyim, kadın erkek, yazlık, kışlık bölümlerinin yerleştiği 2. kattan inen çıkan merdivenlere yeniden baktı. Dünyanın elektriğini tüketen lambaların altında evirip çevirip bakanların, satın alıp saldıranların arasından bıkıntıyla, üşentiyle yürüdü. Bir arka odada tek başına oturan arkadaşı George Bender'in kapısını şakadan vurup girdi. Bir hafta önce 24. yaş gününü kutlayan sekreter Monica telefonda not alıyordu. Sekreteri selamlayıp geçti. George Bender iş denetim işlerinin başındaydı. Kapalı devre çalışan bir televizyon donanımıyla yapıyordu bunu. Mağazada önemli önemsiz hırsızlık olayları olup duruyordu. Başında oturduğu denetim düzenine 21 tane kamera bağlanmıştı. Bu düğmeyi, o düğmeyi açıp kapatıyordu. Geçen kış Weiss Baden'de uzun sporcu bedeniyle birlikte uçarı gönlünü dinlendirme olanağını bulmuştu. Orada tanıdığı yeni Kurs Hayken Erika'yla az önce bir telefon görüşmesi yapmıştı. 2 hafta sonra yeniden buluşacaklardı. İzlemeyi en duyarlı bölümlerden biraz gırgır bulduğu kitaplar köşesine kaydırdı. Pazarcıklı ökkeşle ak yazılı Ergün'de bir yanı ucuz serüven romanları, bir yanı pahalı sanat kitapları, bir yanı tek boyda boyada gezi kılavuzlarının yer aldığı kitaplar köşesine o anda geldiler. Pazarcıklı ökkeşin burada tanıyıp evlendiği Afyon kaymağı Hacer, Türkiye'de izindeydi. İstanbul'daki dairenin borcu çok şükür bitmek üzereydi. Ankara'da kelepir bir dükkanın satılık haberini almıştı. Tutup sıkıp biriktirdiği paraların büyük bölümünü öndelik olarak yatırmaya gitmişti. Hacer'in tombul bacısı Sevim de yaşlılar yurdunda işteydi. Ökkeş 3 ay bir doktora, 3 ay öbür doktora görünüp uzun hastalık izinleri almanın, koltuk altına Maraş tütünü sarıp yatarak hasta olmanın, diri zeytini çekirdeğiyle yutup ülser, bağırsaklarda benekli yaralar göstermenin kurdu olmuştu. 10 yılı doldurmuştu Almanya'da. Walsum'daki ocakların ağır işçiliğinden raporlu olduğu günlerde boş vakitlerinde Müslümanlara et, süt, süpürge satan bir dükkanda çalışıyordu. Ergün bacanağını gereğinden fazla dalgacı buluyordu. 6 yılını yeni doldurmuştu. Bir yere kadar getirdiği yoksul Almancayla bir halt edemeyeceğini anladığı için tez yanından evlenmişti. Türk kızı Sevimli. Adı gibi sevimli, güzel, hem de az çok ileri düşünüşlü bir işçi kızıydı Sevim. Grevlerde, gösteri yürüyüşlerinde karısını sağ yanında zambak gibi gezdiriyordu Ergün. Geceleri de ona yaşamın en ulu sevdası hakkında yazılmış kitaplar okuyordu. Bir ay önce 1400 mark yatırıp yoğun bir kursa yazılarak Almancasını ilerletmeye karar vermişti. Bunu yapmakta biraz fazla geciktiği için kendi kendine kızıyordu. Türk'ün sonradan gelen aklını evirip çevirip benimki çok çok geç geldiğine göre demek ki en koyu Türklerdenim diyor, keh keh keh gülüyordu. Ökkeş görüyordu bacağının Almancasına nasıl hızla gelişiyor. Ara sıra haydi biraz hoş deş konuş bakalım diye eğleniyordu. Ökkeş sadece Ergün'le değil geldikleri yıl Meister'in odasında Almanca nasıl kavga ettiğini, bekar işçiler yurdundaki arkadaşlarını anlatırken kullandığı sözleri arada bir söyleyerek kendi kendisiyle de eğleniyordu. İç dedim, du dedim, diç dedim diyerek Meister'in karşısında efelenmelerini günde 40 kez anlatıyordu. Ergün'ün ayak bileklerinde sızı vardı. Uzun don, kollu fanil alacaktı. Ama Ökkeş gel diye kitaplar köşesine çekti onu. Pahalı sanat kitapları önünde az durup ucuz romanlar bölümüne yürüdüler. Ergün Define Adası'nın 6 marklık bir basımını gördü. 2 paket sigara içmeyi veririm deyip bir tane aldı. Sol memesinin üstünde Ulrike Weisser iğneli kızın önüne koydu kitabı. Ulrike Weisser parayı otomatik hesap makinesine işleyip kitabı zarfladı, uzattı Ergün'e. Ökkeş türlü çeşit gezi kılavuzlarının dizildiği rafların önünde her zaman durduğu yerde durdu. Ergün geldi, haydi giyin bölümüne çıkalım dedi. Biraz eğlen hele bacanak. Mına koyduğumun İtalyanları bizim kitapları gene alt üst etmişler. Hepsi de aynı boyda olan gezi kılavuzlarının içinden Reifs Hürrer Türkiye'sini arayıp bulmaya çalıştı. Bir anda Sardinyen, Sizilyen, Korsika, İtalyen kitaplarını deşip dağıttı. George Bender gel bak dedi Anton Gebler'e. Anton Gebler'in kafası yaklaşan tatil için Kanarya Adaları mı, Mit Meske mi sorularıyla bir o yana bir bu yana gidip geldiğinden George Bender'in seslenmesini duymadı. George Bender ne göstereceğim bak dedi yeniden. Ekranda Ökkeş güzel buğday yüzüyle öfkesini eski sövgülere dönüştürmüş, 1480'lik Türkiye kitabının kapağındaki ay yıldızlı ceketinin yeniyle silip parlatıp en üste yerleştirmişti. Spain'in, Bahamas, Aten, Planopes, Portugal ne var ne yoksa onları da aşağılara itmişti. 580'lik Reif Führer Türkiye'yi de bulup yukarılara bir yere yerleştirdikten sonra yurdundan binlerce kilometre uzakta çok önemli ve de kahramanlık dolu bir görevi yerine getirmenin rahatlığı içinde bacağının ardı sıra iç giyim bölümüne yürüdü. O sırada Türkçe olarak ana ana diye ağlayan bir çocuğu okşadı. Sus amcam, anan şimdi gelecek, buradan ayrılma dedi. Afyon kaymağı Hacer'le anlaşmışlardı. Kendileri 3 yıl sonra yapacaklardı çocuk. George Bender başka bir düğmeye basarak Ökkeş'le Ergün'ü izledi. Ama koca kalabalığın içinde görüntüleri gittikçe siliniyordu. Boş verdi. Birer kahve içer miyiz? Ya içeriz danke. Kahveyi sekreter Monica yapıyordu. George Bender daire içi sesli haberleşme aracına eğilip iki kahve söyledi. Görüntülü denetim aracı gene kitaplar köşesinin üstündeydi. Ekranda o sırada şehir içi temizlik ekibinde çalışan faslı El Mehdi girdi. Altlara düşmüş 580'lik Morokka'yı alıp Türkiye'nin yanına koydu geçti. Ardından Medrek'te et kesiminde çalışan İspanyol Jose geldi. 580'lik Spain'ı aşağılardan alıp üste yerleştirdi. Ötekileri de alta itti usulca. Görüyor musun dedi George Bender. Hoşlantıyla güldü. Bir aydır böyle bunlar. Bıkıp usanmak bilmiyorlar hiç. O sırada Yugoslav Smailagić geldi. 8.90'lık Yugoslavić Küst Enchilen'i alıp üsttekilerin önüne koydu. Bu kitaplar her gün kaç gün böyle alt üst olur? Düşünebiliyor musun? Kimi altı iner, kimi üste çıkar. Hepsi de kendi ülkesinin kitabını en üste tutmaya çalışır. İtalyan işçi Giovanni girdi o sırada ekrana. Kara kaşlarının gölgelendirdiği gözleriyle öfkeyle kısıp baktı. Memlekette olsaydı kendisini bu kadar öfkelendiren adamı delik deşik ederdi. Ama polis çok kıyımcıydı Almanya'da. Ah güzelim, Sardinyen, Sizilyen, Korsika, İtalyen aşağılara inmiş, ötekiler, berikiler üstlere çıkıp kurulmuşlardı. Anton Gebler ekranda gelişen öykünün esprisini yakalayıp "Akso" dedi. Kahkahayı bastı. Gövdesi makaraya bağlanmış gibi bir süre lıkır lıkır etti. "Bravo yeni konuklarımıza," dedi. Sallandı koltuğunda. Bacak bacak üstüne atıp bir de geğirdi sosisli salamlı. "Dünyada çok tip insanlar var." Üşengeç üşengeç ekledi. "Çok da sığırlar tabii." İtalyan yapı işçisi Giovanni uzaklaşmadan Yunanlı döküm işçisi Costa geldi kitaplar köşesine. 14.80'lik Mitlengochand'ı arayıp bulup en üstte bir yere yerleştirdi. Giovanni elini uzattı, kendi kitaplarının alta itilmesini önledi. O sırada Ökkeş önden eline yeni aldığı iç giysi çantasıyla Ergün arkadan gezi kılavuzları tablasına yanaştılar. "Ulan bu kadar da açık gözlük ne?" diye bağırdı Ökkeş. Bacanağı yanında olduğu için Türkçeli Almancalı bir sövgü patlattı. "Daha az önce düzelttim ulan bunları kabuklu gavatlar. Dizildiniz burada nöbet mi tutuyorsunuz? Dokunmayın dursun kitaplar güzelce." Biraz da dayanılarak 14.80'lik Türkiye ile 5.80'lik Reichsführer Türkiye'yi alıp gene en üstteki yerlerine yerleştirdi. Giovanni baktı, Türkler iki, kendisi tek. Costa ile dayanışma olanağı aradı. Fakat Costa tablonun öteki ucunda uslu uslu dikiliyordu. Kavgaya istekli değildi. Kitapları da çok alta düşmemişti. "Ulan valla adamı Almanyalara geldiğine pişman ederiz biz," dedi Ökkeş. Türkiye ile ilgili kitapları daha iyi bir görünüşe sokabilmek için Giovanni'nin üstüne çıkardıklarını da Costa'nın üste çıkardıklarını da altlara itti. İspanyol Jose göründü öteden. Tabloya iki adım kala durdu. Baktı, üste koyduğu kitaplar aşağılara inmiş. Tüh etti. Yunanlı Costa ile dayanışsa bile İtalyanları sevmediği için Giovanni'den umut beklemedi. Durdu kaldı orada. Faslı El Mehdi yiyecek bir şeylerle 4 tane de kamel sigarası almış. Alt kattan çıkıp geldi. Sevimli bir çöl kertenkelesi gibi ürkek korkak yürüyordu. Az buçuk Almancasıyla sedef dişlerini göstererek selamladı Türkleri. Anlamıştı durumu. Hemen de kitapların başına geleni. Ökkeş ondan önce davranıp 80'lik Morokko'yu Ünis'te bir yerlere yerleştirdi. Gönül hoşluğuyla baktılar birbirlerine. El Mehdi Ökkeş'in yanına dikildi. Biraz daha güldü ak dişleriyle. O zaman Giovanni ile Costa mıknatısla yürür gibi birbirlerinin yanına kaydılar. Kaşla göz arasında Jose de onların arasında yerini aldı. 3'e 3 oldular. Anton Gebler bir kahkaha daha patlattı yukarıda. "Vallahi tiyatro bu. Kaylermans van Thun," diye güldü kıkır kıkır. Küçük adamın işlerine akıl sır erecek gibi değil. Kahvesini yudumladı hörp hörp. "Bence Kanarya Adaları eskidi hürp. Dalmatça kıyılarına gidelim birlikte hürp. Bir tur biliyorum hürp. 3 haftalığına kahvaltılarla birlikte 550 mark insan başına hürp. Yemekleri gri mıril idare ederiz hürp." George Bender kitaplar köşesinde sertelen tartışmanın kavgaya dönüşmek üzere olduğunu sezdi. "Şimdi mağazamızın yeni festival oyunları başlıyor," dedi arkadaşlarına. Bu sırada Yugoslav Smailagić girdi ekrana. Ergün asla hır çıkarma yanlısı değildi. Fakat gözünün önünde öz bacanağını hırpalatmayı da gönlü götürmezdi. Smailagić ile kuşkuyla baktı. Tipinden Yugoslav olduğu besbelliydi. Ama acaba hangi yanı tutacaktı? Bu da onun Müslüman olup olmadığına bağlıydı. Bunu nasıl anlayacaktı? Epey ilerlemiş Almancasıyla ve sözü biraz döndürüp dolaştırarak sordu. "Bütün gavurlar birbirine destek oluyor. Ama acaba biz Müslümanlar ne zaman uyanacağız?" Smailagić baktı. "Yugoslavić küste und inslein. Çok aşağılara inmiş. Hatta hiç görünmüyor. sokuldu tabloya, çabuk çabuk araştırmaya başladı. Ergün ondan önce gördü kitabı. Hemen bir kurnazlık düşünüp aldı. Türkiye ile Morokko'nun arasına koydu. Costo, Giovanni, Roger üçlüsüne diklenerek baktı. Baylar, eğer başınıza herhangi bir bela gelsin istemiyorsanız çabuk basıp gidin buradan, dedi. Yunanlı Costa, ama biz komşuyuz. Sizinkilerin yanına bizimkileri de koysak ne olur, diye yumuşadı. Haydi haydi, dedi Ökkeş. Sol elinin tersini Costa'ya doğru salladı. Dayağı yiyeceğini anladım. Komşu momşu diyerek yaltaklanıyorsun. İki haftada bir televizyonda böyle konuşmuyorsunuz ama. Göğsünden itti Costa'yı. Giovanni de Ökkeş'i itti o zaman. Jose davrandı. Sıkılmış kasap yumruğunu kaldırdı. Bunu Ökkeş'in boynuna vuracaktı. Faslı el Mehdi'yi havada yakaladı ve Jose'nin yüzüne geri çevirdi. Küt küt diye sesler çıktı. Bir karıştı orası. İnanmazsın Anton, çok gırgır işler oluyor aşağıda, dedi George Bender. Evik çabuk iç haberleşme aracına eğildi. Elektrikçi Hans, giriş katında yabancılar birbirine saldırılıyor. Kitaplar köşesine koş. Satıcı Elvira, kat güvenlik görevlisi Jacobi, siz de kitaplar köşesine koşunuz lütfen. Elektrikçi Hans bir anda olay yerine geldi. Soluk soluğa çırpınan Elvira atılıp araya girecek oldu. Güvenlik görevlisi Jacobi, stop Bayoğlu baylar, diye bağırdı. Yavaş olun bakalım. Mağazaya girip çıkanlar toplandılar. Semt polisi Günter Brotkorp ile Hubert Huck yetiştiler. Yukarıdan George Bender de inip geldi. Ökkeş ile El Mehdi bu kadarcık itişmeye, bunca kalabalığın toplanmasına ayıp olacak diye Jose ve Costa'yı birer tane yapıştırdılar. Giovanni de arada fırsatını bulup Ökkeş'e bir tane kondurdu. Sol gözünün altı afyon çiçeği gibi morardı. Ökkeş yarım saniye içinde bu yumruğu nasıl yediğini bilemedi. Tekmesini savurdu. Sağlamdır diye bir yıl önce 77 marka satın aldığı İtalyan ayakkabısının burnu Giovanni'yi bulacak yerde elektrikçi Hans'ın dizini buldu. Çürüttü orasını. Hubert Huck atıldı. Ensesinden çekti Ökkeş'i. Günter Brotkorp düdük öttürdü. Satıcı Elvira, çattık belaya. Nedir bizim bu yabancılardan çektiğimiz, tanrım, diye bağırdı. Günter Brotkorp düdüğünü bir daha öttürdü. George Bender, beni dinleyin sayın baylar, dedi. Öksürdü bir de. Mutlaka bir söylev çekecekti. Satıcı Elvira dudaklarını büktü. İyi biliyordu kart zamparanın huyunu. Çok düşüktü çenesi. Polisuk, asıl siz bizi dinleyin Bay Bender. Bunları alıp karakola götürmemiz gerekiyor hemen, diye araya girdi. Hayır, birkaç dakika beni dinlesinler. Sorunu belki burada çözebiliriz. Karakola gitmeleri gerekmez o zaman. Bir ayı aşkın zamandır çocukça bir tiyatro oynanıyor burada. Yeni konuklarımızın her biri önce teker teker gelip kendi ülkelerini anlatan gezi kitaplarını üste çıkarıyor, ötekilerini aşağı indiriyor. Yukarıdan apaçık görüyorum. Bugün hepsi birleşti. Polisuk bağırdı. Exo, ben çözümü buldum galiba, diyerek gülümsedi. Biz kitap tablasını böyle alt alta, üst üste değil de uzunlamasına raf biçiminde yapalım. Kitapların hepsi yan yana, bir de bir sırada dursun. George Bender, hayır olmaz öyle, dedi. Kitap tablası değişmeyecek. Konuklarımızın kafaları değişecek. Polis Günter Brotkorp'un gözleri büyüdü. Bunu olanak görüyor musunuz sayın bayım? Delme takma değil ki kafaları. Biri çıkarsın, ötekine versin. Hayır sayın polisim, o anlamda değil. Anton Gebler yukarıda yalnızdı. Ekranda ise lise arkadaşını göçmen işçilere söylev çekerken görüyordu. Polis Hubert Huck biriken kalabalığı bir an önce dağıtmayı düşündü. George Bender ise konuşmasını ağır ağır tane tane sürdürüyordu. Almanlardan çok göçmen işçilerin oluşturduğu kalabalık söylevini sonuna kadar dinlemeliydi. Bakın, burası büyük bir mağaza. Dünyanın sermayesi yatıyor burada. Yüzlerce insan toplandık, sizlere hizmet sunuyoruz. Şehrin ortasında çok güzel bir ticaret kurumu oluşturduk. Sizler uygar bir ülkede, büyük bir şehirde yaşıyorsunuz. Davranışlarınıza dikkat edin. Birbirinizin değerlerine saygı ve anlayış gösterin. Böyle sabah akşam kitapların önüne gelerek, birini kaldırıp ötekini indirerek hiçbir ilerleme sağlayamazsınız. Dediklerimi anlıyor musunuz baylar? Kitapları her gün yukarı kaldırmak, aşağı indirmek kolaydır. Zor ve önemli olan ve de gerekli olan landlarınızı yükseltip üste çıkarmaktır. Dediklerimi anlıyor musunuz? Bu kavat ne diyor acaba, diye düşündü İspanyol Jose. sol eliyle başını kaşıdı. Faslı el Mehdi esnedi. Benim gücüm koskoca bir lendi kaldırıp İtalya'nın Yunanistan üstüne koymaya yetmez. Yetse bile Akdeniz'den geçiremem. Dökülür saçılır Allah etmesin. Ökkeş de Pazarcık ortaokulunda ezberlediklerini geçirdi aklından. Benim ülkem zaten yüksek. Ağrı Dağı 5165, Erciyes 3916, Hasan Dağı 3258. George Bender hafif şişman gövdesinin ağırlığını sağ ayağın üstünden sol ayağının üstüne aktardı. Toplanmış kalabalığın ortasında suçlu gibi dikilen göçmen işçiler, "Karakola gitmeyelim de zararı yok, biraz söylev dinleyelim," diyorlar. Anlamasalar da bunca söze katlanıyorlardı. "Sıkı çalışıp ilerlemek lazımdır baylar. Dediklerimi iyi anlayın. Sadece anlamak yetmez. Anlattıklarınızı yapmak da gerekir. Şimdi sayın polislerimizden işlenlikle rica ediyorum. Sizleri bu kezlik karakola götürmesinler, tamam mı?" Polis Hook arkadaşına baktı. Kazbuk yeşili gözlerinde ana parasının yarıdan çoğu büyük Amerikan şirketlerinden gelen Horten mağazasının yetkilisine koyduğu korkuyla karışık saygıdan başka bir şey okunmuyordu. Ama çok ciddi itişme, yumruklaşma olmuş, hatta elektrik çağınsın dizi çürümüştü tekmeden. Mağazanın birçok müşterisi de toplanmış bakıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Arabanın telsizine kadar gidip komiserine bir sorsa çok iyi olurdu. O arada elektrik çağınsın yardıma yetişti bereket. "Hiç önemi yok sayın polisim. Dizimin çürüğü bir haftada geçer. Siz işinize bakın." İç denetim şefi George Bender'in hatırı vardı ne de olsa. "Öyleyse haydi gidin," dedi polis Hook. Ökkeş de, El Mehdi de, Juvoni de, Costa da, Smailagovic de "haydi gidin"i kolay anladılar. Duruşları bir anda gevşedi ama bu çok sürmedi. İç televizyonla pozlarının filme alındığını, bunun da saklanıp sabıkalarında görüneceğini düşünerek yeniden ürperdiler. Gözleri polislerin gözlerine mıhlanmış gibi geri geri yürüyerek olay yerinden uzaklaştılar. Polis denince tavşan gibi kuzu gibi oluyorlardı nedense. Dışarıda şehrin gürültülü yaşamı geçmişten geleceğe doğru tıpkı mavisi yeşili uçup gitmiş Ren Nehri gibi, tam bu sırada Ren'e kavuşan ruh gibi bulanık akıp gidiyordu. Güneş kalın kimyasal bulutların altına çekilmişti. Ökkeş güzel buğday yüzünün sol yanındaki morluğa elini sürerek yürüyor. Süphan Dağı 4434, Alagöz Dağı 4094, Allahu Ekber 3111 diye ekliyordu. Birden "yoksa çok kötü sözler mi söyledi o kavat bize ulan bacanak?" diye sordu düşünceli düşünceli yürüyen Ergün'e. Birlik Bankası'nın şehir kitaplığının önünden geçerek tramvay durağına geldiler. Büyük İl Mahkemesi'nin sağ yanındaydı durak. "Bir püsküllü belayı vallahi ucuz atlattık," diye seviniyordu Ergün. Ökkeş ise hala yatışmayan bir öfke içindeydi. "Bir aylık gelirini yatırıp Hoskenduh kurslarına katıldın. Anlat bakalım, ne dedi o şişko? Bugünkü halimize çok kafam bozuluyor vallahi." Ergün gülümseyerek başını öne arkaya salladı. "Kitap gibi hisseli sözler konuştu Alman," dedi. "Lantları da kaldırdı indirdi değil mi?" Ergün üste para vererek öğrenmeye çalıştığı Almanca bacanağının gözünde o kadar da düşük görünmesin diye George Bender'in söylediklerini söylemedikleriyle birleştirip geniş geniş aktarmaya başladı. "Bizlere landlarınızı kaldırın dediyse öyle landın landın üstüne koymak değil, ekonomide, ticarette yükselin demek istedi aslan bacanak. Kitapları kaldırıp indirmekle olmaz. Büzüklerinizi sıkıp ülkelerinizi yükseltin dedi, anlıyor musun? Üretimde, yönetimde, eğitimde, bilimde, teknikte, makine motor yapımında ilerlememiz lazım dedi. Yoksa dünyaya buzağı gelirsiniz, öküz gidersiniz. Ve de gelir gider bir bok anlamazsınız dedi. Birbirimizin suratına boks yumrukları çekerek rezalet çıkarmayı bir yana bırakın, yoksa gelecek sefer hepinizi Eisfönder polisine teslim ederim dedi. Yukarıdan resimlerinizi çektim. Bir daha böyle yaptınız mı sizleri derhal sınır dışı ettirip yurtlarınıza yollatırım dedi. Anlıyor musun? Anlıyorum kaplan bacanak dedi Ökkeş. Ergün kendilerini Taysen dumanlarının altındaki 100 yıl önce yapılmış karanlık görünüşlü evlerinin bulunduğu Mechtrike'ye götürecek olan tramvay gelinceye kadar uzattı çeviriyi. Anlıyorum dedi deli bacanak. 904 numaralı tramvayın gelmesi yakındı. Ama tramvaydan önce Yunanlı döküm işçisi Costa çıkıp geldi durağa. Başını öne eğip gülmekle gülmemek arası bir duruşla geçti Ergün'le Ökkeş'in görünce. Ardından İtalyan Giovanni göründü. Usuldan usuldan yürüyüp geldi. Almanların her gün sabah, öğle, akşam birbirlerini selamladığı gibi sinik, soğuk bir Guten Tag attı ortaya. Ökkeş sesini çıkarmadı. Ergün ise sadece dudaklarını oynattı. Guten Tag. Çok geçmedi. İspanyol Jose bir uçtan, Faslı El Mehdi öbür uçtan gelip durakta yerlerini aldılar. Az sonra Yugoslav Smoljevic de göründü. Sonra Midriç tramvayı hışşadanak çıkıp geldi. Birbirlerini itmeden, kalkmadan doldular taşıda. Savaştan sonra döşenmiş rayların üstünden yavaş yavaş hızlanarak akıp gittiler. Tramvay durağının oralardaki aklı boklu güvercinler hala yiyecek bir şeyler arıyorlardı.